7. kaset 2. yüz sayfa 271. Sofrada herkes Vasililer tarihine gülmekten kırılıp geçerken ben Putilov işçisi, tam 5 çocuk babası ve de Eylem Birliği Komitesi eski başkanı Boris Vasili'ye derin derin bakıyorum. Gerçekten bir prens mi? Büyücünün sihirli değneğiyle işçi kılığına dönüşmüş Prens Boris Vasili. İşte bu olaydan sonra birkaç gün içinde tümüyle artık Viborg mahallesine yerleştim. Boris Vasili ve öteki yoldaşlar taşınmama yardım ettiler. Gündüzleri işçiler Putilov fabrikalarına giderlerken ben sendikaya gidiyordum. Katyuşa'dan bilmiyorum ayrılışımızdan ne kadar zaman sonra Bolşevik Parti'ye girişim gerçekleşti. Bolşevik Parti kartımı Boris Vasili'den aldığımda birden fırlayıp Katyuşa'ya koşmak istedim. Kendimi zor tuttum. Bolşevik kartımı ona göstermeyi öylesine dayanılmaz bir istekle iliklerimde duydum ki yoldaşlarla çoğalırken yalnızlığım bir avu gibi içime aktı. 6. Ve esip coşan kitlelerin kararlı ve delice çarpan yürekleri için olağan günler değil artık yaşanan günler. Emil Verhaeren, Belçikalı şair, 1855-1916. Savaş ve Barış. Şubat devriminden sonra kurulan gerici toprak ağlarıyla kulaklara ve burjuvaziye dayanan Prens Lifov başkanlığındaki burjuva hükümetine karşı ilk tepkiler kendini Nisan ayı sonlarında göstermeye başladı. Biz o sıralarda demokratik özgürlüklerin yatay ve dikey geliştirilmesinde görevli olduğumuz için sürekli fabrikalarda, özellikle fabrika işçi komitelerinde çalışıyorduk. Bu fabrika işçi komiteleri üzerinde kısaca durmakta yarar var. Fabrika işçi komiteleri kısa adıyla FİK'ler, devrimci tarihimizde son derece önemli ve etkin işlevler yüklenmişlerdir. Diyebilirim ki eğer Bolşevik Parti öncülüğünde FİK'ler kurulmamış olsaydı, biz gerek generallerin isyanında, gerekse burjuva hükümetinin Bolşeviklere karşı uyguladığı amansız kovuşturmada ve de siyasal iktidarın alınması döneminde son derece büyük güçlüklerle karşılaşır, belki de başarıya ulaşmakta bunca şanslı olamazdık. Şöyle de söyleyebilirim, partimin işçi ve emekçi kitlelerle ilişkisi çok kez FİK'ler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Bunun ne derece önemli bir nitelik olduğunu Temmuz günlerinde yeniden yer altına girmek zorunda kalan ilk Bolşevikler bilir. Fabrika işçi komitelerinin oluşmasına Nisan ayının ortalarına doğru Bolşevikler öncülük etmeye başladılar. Tüm fabrikalarda bu komiteler kuruldu. Komitelerin kuruluşunda titizlikle uygulanan yöntem bu kuruluşların kesin olarak sendikalara karşı bağımsızlığını korumaktı. FİK'ler sendikalara karşı bağımsız birer kuruluş olarak hemen boy atmakta gecikmediler. Sendikalarda genellikle menşevikler ağırlıktaydı. Kırsal kesimde de sosyalist devrimciler. Görev alanlar halktan kişilerdi. Hemen hemen hepsi de Viborgluydu. İnanılmayacak kadar az bir zamanda FİK'ler tüm St. Petersburg bölgesindeki egemenliği ele geçirdiler. Gerçekten de durum birçok kişi için şaşırtıcıydı. Sendikalardan bağımsız bir politika izledikleri için de daha özgürce politik davranış ve politik eylem koyma yeteneğine sahipti. Menşeviklerle sosyalist devrimciler için tehlikeyi gördükleri zaman artık iş işten çoktan geçmişti. Öyle ki tüm çabalarını FİK1'in kuruluşunda hiç olmazsa söz hakkı elde edebilmeye yöneltmek zorunda kalıyorlar ama bundan da hiçbir sonuç elde edemiyorlardı. FİK'ler politik eğitim çalışmalarına büyük ağırlık vermeye başladılar. Fabrikaların üretimi, üretim ilişkileri konusundaki sorunları çözmekle her ne kadar kendilerini sorumlu buluyorlarsa bir o kadar da fabrikalarındaki işçilerin politik eğitimlerinden sorumlu olduklarını biliyorlar. Bu eğitsel çalışmalara hem zaman hem de çalışma bakımından büyük ağırlık veriyorlardı. Ben 3 FİK'in eğitim çalışmalarının sorumlusuydum. Bu sıralarda çok iyi anımsıyorum. Lenin yoldaşın Nisan tezlerine çalışıyorduk. İlk kez kitlelerin bu tezleri nasıl su içermiş gibi öğrendiğini izliyordum. Daha doğrusu teori ile kitlelerin nasıl buluştuğunu, kendisiyle teoriyi nasıl etkileşimiyle en doğru politik eyleme yönlendirdiğini görüp sezinliyordum. Nisan tezlerini biz bir yerde toplanıp da çalışmıyorduk. İşçinin hemen yanı başında, tezgahında, molasında, ara paydosunda, nerede bulursak, Fik bize nerede çalışacağımızı belirlemişse, orada bu çalışmayı gerçekleştiriyorduk. Bu nedenle işçi yoldaşlarla aramızda gittikçe daha köklü, daha olumlu ilişkiler gerçekleşiyordu. Sorunu birlikte tartışıyorduk. Nisan tezlerinde görevi kesin bir biçimde belirtiyordu Lenin yoldaş. Rus devrimci proletaryasının güncel görevlerinden biri büyük toprak sahipleri ve kapitalistlerin elinden devlet gücünü alıp işçi ve köylülerin eline aktarmaktır. Tezgahının başında bunu dinleyen işçi şöyle yanıtlıyordu Lenin'i. İşte bizim duymak istediğimiz ses bu ses. İşte dosdoğru bizim istemimiz. İşte gıllı gışsız bir söz. Nice zamandan sonra... Ve Lenin'le St. Petersburg proletaryası arasındaki diyalog büyüye büyüye tezgahlardan fabrikalara, fabrikalardan St. Petersburg'a, St. Petersburg'dan tüm devrimci Rusya'ya dalga dalga yayılıyor. Taktiğimiz kesin bir kuşku. Yeni hükümete hiçbir biçimde destek olmama, kim ki çarcı gerici güçlerin reaksiyonunu bahane ederek geçici hükümeti desteklememiz gerektiğini söylemektedir, bilin ki işçilere ihanet etmektedir. Doğru, hem de doğrudan bile daha doğru, bize ihanet etmekteler, bahaneleri de baylarımızın çarcı generaller, korkunun ecele ne zaman yararı dokundu? İşçi yoldaşlar, çok yakın bir gelecekte, şu satırları size yazdığım zamanda belki, Şubat devriminde gösterdiğiniz yiğitlikleri büyük toprak sahiplerini ve kapitalistlerin iktidarını yerle bir etmek için aynen yinelemek göreviyle karşı karşıya kalacaksınız. Evet ama kim düşecek önümüze? Bizim partiler burjuvalarımızı korkutup iktidardan kaçırtmamak için neredeyse bizim soluk alıp vermemizi bile engelleyecekler. Hepimiz de gidip oturamayız ya Torit Sarayı'na. Öyle bir kargaşaya düşeriz ki biz de şaşırırız ne yapacağımızı. Bir işçi hükümeti önce içeride geniş köylü yığınlarından, sonra da savaşan devletlerin devrimci işçileriyle olan bağlantısından desteğini sağlayacaktır. Bizim gibi sefil proleterlere hiç kimsenin yardım edeceğini aklım kesmiyor benim. İstediğimiz bunlar bizim ama istemekle olmaz ki. Ne açlık ne de savaş kader değildir. Yeter ki ekmek ve barış için dövüşelim. Bizim için dövüşmek kolay. Alıştık dövüşmeye. Ama ilk dövüşümüzde çar daha bir güçlenmişti. İkinci dövüşte burjuvalarımız kazandı. Biz dövüştükçe hep başkaları kazanıyor. Artık ne yapacağımızı bilsek bence daha iyi olur. Ne işler yapacağımızı, iktidar bizim olduğunda. Bugüne değin doğrusu ya pek de dişe dokunur bir şeyler söylenmedi bu konuda. Hep dövüşelim dendi. Hemen öncelikle yapılması gereken işler. Tüm toprakların kamulaştırılması. Tüm bankaların işçi delegeleri Sovyeti'nin denetimindeki tek bir ulusal bankada birleştirilmesi. Aşırı kazanç elde edenlerin açıklanması. Ticaretin gizliliğinin kaldırılması. Genel çalışma zorunluluğunun getirilmesi. Devlet tarafından denetim, gözetim, sayım, düzenleme ve el emeğinin üretimde akıllıca dağılımı ile üretimin bölüşümü. Partimin ilk yasal toplantısı 24 Nisan'da yapıldı. 5 gün sürdü. Bu Bolşevik Parti'nin Rusya içinde yaptığı ilk yasal toplantıydı. Bunun ne anlama geldiğini yaşlı Bolşeviklere baktığımızda, onlarla konuştuğumuzda daha iyi anlıyor, daha iyi kavruyorduk. Parti gittikçe bir çığ gibi kitleler içinde gelişiyordu. İlk yasal toplantıyı yapan partimin 79 bin kayıtlı üyesi vardı. Gelişme öylesine hızlı, öylesine yoğundu ki 2-2,5 ay gibi kısa bir süre sonra bu 79 bin üye 240 bine, 72 yerel örgütten 162 yerel örgüte ulaşacaktı. Herkesi şaşırtan bir artışla. Buna hiç şaşmayan yalnızca Bolşeviklerdi. Bu gelişme karşısında burjuva iktidarı partiyi şiddete başvurmakla, kırsal kesimdeki bir takım anarşik olaylarda partinin parmağını aramakla işe koyuldular. Kendilerini bu konuda Menşevikler ve Sosyalist Devrimci Parti gizliden gizliye el altından destekliyordu. Bu konuda Lenin yoldaş 15 Nisan'da apaçık şunları söyledi. Dolaylı ya da doğrudan doğruya şiddet üyesiyle sindirmek isteğinde hiçbir zaman bulunmadık. Tam tersine biz sürekli olarak asıl görevimizin düşüncelerimizi tüm halka açıklayabilmek olduğunu vurguladık. Lenin yoldaş bununla da kalmıyor, burjuva hükümetini tüm açık yüreklilikle de uyarıyordu. Kapitalistler, işçi, köylü, tarım işçisi delegelerinin oluşturduğu Sovyetlere karşı şiddete başvurmazlar. Orada kalmayı bilirlerse partimiz şiddetten cayılmasını öğütleyecektir. Bununla yetinmeyip Şubat devriminden sonraya dek varan devrimci şiddet yanılgısına da sadece ve sadece kardeşlik inancıyla karşı koyacaktır. Bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorduk. Çünkü o sıralarda küçük ve yoksul köylüler artık kulakların öncülüğüne kulak asmadan şatoları kendileri yakıp yıkmaya başlamışlar, efendilerinin topraklarını büyük bir coşkuyla komünleştirmeye koyulmuşlardı. Kentlerde kent proletaryası açlığını bazen bir stokçunun ya da aşırı kar düşkününün mağazasını yağmalayarak gidermek zorunda kalıyordu. Bunlara karşı parti bir görev üstlenmek, Lenin'in ağzıyla bunlara karşı çıkmak işlevini, sorumluluğunu omuzlarına alıyordu. Bunun az buz bir şey olmadığını da aslında en çok da sayın burjuvalarımız bilirdi. Ama onlar hiçbir şeyle yetinmesini bilmezler. 20 Nisan'da Prens Lvov başkanlığındaki geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Milyukov'un İngiliz ve Fransızlara gönderdiği mektupla Rusya'nın zafere kadar savaşa kararlı olduğunu bildirmesi üzerine kitlelerdeki için için kaynaşma birden büyük bir gerginliğe dönüştü. Burjuva hükümetinin dış politikasını belirleyen bu mektup temelde Sovyet'in 14 Mart bildirisine taban tabana ters düşüyordu. Sovyet, 14 Mart'ta yayınladığı bildiriyle tüm savaşan ülkelerin devrimci işçi ve erlerine ne toprak katması ne savaş ödentisi sloganıyla seslenerek doğrudan bir barış imzalanmasının gerçekleştirilmesini gündeme getirmişti. Ve böyle bir antlaşma imzalamaya kesin kararlı olduğunu dünya kamuoyuna duyurmuştu. Milyukov'un mektubunun Sovyet'in bu barışçı politikasına yatsıdığı, hükümetin bu barışçı politikadan yana olmayıp emperyalist savaşa sürdürmekte kararlı oluşunu apaçık ortaya koyuyordu. Bu sıralarda St. Petersburg proletaryası daha devrim olmadan bir yıl önce 3 Mart 1916 yılında Milyukov'un Devlet Duması'nda yaptığı bir konuşmayı da öğreniyordu. Milyukov bu konuşmasında aynen şöyle demişti. Çar hükümetinin bizi sonunda yenilgiye sürükleyeceğinden kesin olarak emin değilim. Ama kesin biçimde emin olduğum bir şey var. Bir devrim Rusya'yı böyle bir yenilgiyle karşı karşıya bırakacaktır. Ve de düşmanlarımızın böyle bir devrimi istemekte yerden göğe hakları var. Eğer Rusya'yı kesin bir zafer için yeniden örgütlemenin devrim için örgütlenmek anlamına geldiği bana söylenirse o zaman buna yanıtım şu olacaktır. Savaş sürdüğü sürece devletin şimdi içinde bulunduğu bu düzensizlik de varsın sürsün daha iyi. Biliyorum ki Rusya'da bir devrim kaçınılmaz bir biçimde bizi yenilgiye sürükleyecektir. Kapitalistlerimizin nasıl her şeyi kendi çıkarları açısından değerlendirerek aslında Şubat devrimine bile karşı olduklarının su götürmez kanıtı işte bu mektuptu. Onlar sarsılmış olan Çar Nikola'nın yerine kendilerini geçirmek, tüm yönetimi kendileri belirlemek istiyorlardı. Başka türlü bir çıkış yolu bulmaları da olanaksızdı doğrusu. Lenin'in diliyle bu anemik burjuvalarımızın yaşayabilmeleri için Lloyd George'un sterlinleriyle, yaşlı titrek elli Fransız Maliye Bakanı Ribon'un franklarına gereksinmeleri vardı. Biz savaştıkça sterlin ve frank gelirdi. Biz ölmezsek ülkeye zırnık girmeyeceğini biliyorlardı burjuvalarımız. Ama bu durumu tüm açıklığıyla erler de proletarya da biliyordu. Emperyalist savaşta gerek dış gerek iç kapitalistlerin ceplerinin sarı paralarla dolmasını sağlamak için cephelerde ölmemeye artık kesin kes kararlıydı. Mektubun açıklandığı günün ertesi günü 50-60 bin dolaylarında erin hükümetin çalıştığı Maria Sarayı önünde gösteriler yaptığını duyduk. Bu durum St. Petersburg proletaryası üzerinde son derece olumlu bir etki yaptı. Ve de 22 Nisan günü St. Petersburg proletaryası önce fabrika işçi komitelerinde daha sonra fabrika işçi komiteleri birliğinde alınan kararlar doğrultusunda gösteri yapmak için hazırlığa başladı. İki aydan beri ilk kez üzerindeki şaşkınlığı atıyor, yeni bir savaşımın eşiğinde olduğunun bilinciyle coşkulu coşkulu hazırlanıyordu. Ve 22 Nisan sabahı barış için yüz binlerce Viborglu proleter köprüleri aşarak Perspektif Nevski'ye yöneldi. Proletaryanın bu gösterisinin ötekilerden farklılığı hemen kendini gösteriyordu. Son derece düzenli bir biçimde gösteri dizileri oluşturulmuş, göstericilerin can güvenliği kesin bir biçimde görevlilerle sağlanmış, her şey inceden inceye saptanmıştı. Düzenleme erekleriyle birlikte önceden belirtilmişti. Önce hükümetin çalıştığı Maria Sarayı önünde hükümet protesto edilecek, daha sonra Torit Sarayı'na geçilecek, Sovyet'e bağlılık ve barış istemi duyurulacaktı. Prens Lvov başkanlığındaki geçici hükümetin böyle barışçı bir istem karşısında nasıl gaddar, acımasız ve de çarı aratmayacak nitelikte yöntemler kullanacağını, bunun için elinden ne gelirse onu yapacağını göstermesi bakımından da 22 Nisan gösterilerinin devrim tarihimizde önemli bir yeri olduğunu söylemek isterim. Perspektif Nevski'ye geldiğimizde birdenbire ateşle karşılaştık. Yine üzerimize kurşun sıkılıyordu. Kurşunlayanların hangi güçler olduğunu doğrusu saptamakta hiç de güçlük çekmedik. Çardan sonra kendi yaşamlarının burjuva hükümetiyle birlikte süreceğinin bilincindeki kara yüzler örgütü, vahşi tümen ve bu kez sivil giydirilmiş kazak birliklerinin subay ve erleri. 22 Nisan'da üzerimize ateş açılmasının gerçekten de büyük bir önemi vardı. Açık söylemekte yarar var. Biz bunu beklemiyorduk. Sovyet'in tüm denetimi elinde bulundurduğu bir kentte, hükümetin Sovyet'ten yana kitlelere ateş açma cesaretini kendinde bulamayacağını düşünmüştük. Belki bir takım kargaşalıklar çıkarabilirler, varsayımıyla sadece güvenlik önlemlerinde titizlik göstermiştik. Bereket versin ki aramıza katılan erler komitelerinin silahlı erleri ateş açanlara karşı silah kullandılar. Her iki taraftan da ölenler oldu. Yine her zamanki gibi yaralı ve ölülerimizi sırtımıza yüklenerek yürüyüş kolumuzun doğrultusunda gösteriyi sürdürdük. Karşımızdakiler çok kısa zamanda çil yavrusu gibi dağıldılar. Yürüyüşümüzü önleyemeyeceklerini anlayınca bu kez garnizon kumandanı General Kornilov hiç olmazsa Maria Sarayı önünde bir takım önlemler alabilmek için bazı birlikleri sarayın bulunduğu bölgeye göndertmek istedi. Durumu anında duyan Sovyet'in tüm birliklere ve erler komitelerine gönderdiği bir yazıyla kendisinin bilgisi ve emri olmadan hiçbir birliğin kışlasından dışarıya çıkamayacağını bildirmesi, burjuvalarımızın hiç beklemedikleri bir biçimde karşımızda yapayalnız kalmalarını sağladı. Yapayalnızdılar Maria Sarayı'nda. Onları koruyacak hiçbir güç yoktu. Maria Sarayı'nı ele geçirebilirdik ama bunu yapamayacağımızı da biliyorduk. Çünkü ne Fikbir'in ne de Sovyet'in böyle bir kararı vardı. Maria Sarayı önünde yaralılarımız ve ölülerimizle şöyle bağırdık. Kahrolsun kapitalist hükümet, kahrolsun Milyukov, tüm yönetim Sovyetlere. Sonra Torit Sarayı'na yöneldik. İşçi ve Erler Delegeler Kurulu'nun önünde yaptığımız gösteride ise şunları haykırdık. Barış, barış ve toprak, tüm yönetim işçi ve yoksul köylülere. 22 Nisan gösterileri şu sonuçları getirdi. Mayıs'ın ikisinde Dışişleri Bakanı hükümetten istifa etti. Arkasından da tüm hükümet üyeleri Prens Lvov'a istifalarını verdiler. 5 Mayıs'ta yeni hükümet kuruldu. Bu bir koalisyon, ortaklar hükümetiydi. Ortaklar hükümetinde Sovyet'ten de 6 tane sosyalist bakan görev alıyordu. Prens Lvov yine hükümet başkanıydı. Kerenski bu kez savaş bakanı olmuştu. Çernov Ziraat, Çeretelli Posta, Skobelev çalışma bakanlıklarına getirilmişlerdi. Bu arada şu kısacık bilgiyi aktarmakta da yarar var. 4 Mayıs günü 1905 Sovyeti'nin başkanı Troçki ilk kez bugün ayak bastı St. Petersburg'a. St. Petersburg'da tüm ağaçlar çiçek içinde. Gök pırıl pırıldı o gün. Troçki kupkuru bir ekmek parçasıyla bir bardak çayı yudumlarken komite üyeliği kartını eline alıyordu. Ben Troçki'nin döndüğünü daha sonraki günlerden birinde öğrendim. Sanırım gazete okuyamayacak kadar ateş içinde barakamda hasta yatıyordum. 22 Nisan gösterilerinin getirdiği daha başka önemli sonuçlar da oldu. Aslında bu sonuçlar hemen gözle görülür, elle tutulur cinsten şeyler değildi ama devrimci politikamızı derinden derine etkileyen, onu yönlendiren sonuçlardı. Bu sonuçların başında herkesin anladığı bir gerçek vardı. O da Bolşeviklerin gittikçe kitleler içinde güçlenmeye başladıkları gerçeğiydi. Özellikle Lenin yoldaşın dönüşünden sonra kitlelerin kendi eylemleriyle en doğru teoriyi birleştirme olanağını bulmaları, bu işlerden anlayan menşeviklerle geleneğinde terörist akımların yattığı Sosyalist Devrimci Parti'yi iyiden iyiye korkutmaya başlamıştı. Bu iki parti de 22 Nisan gösterilerinden sonra kitlelerle Bolşeviklerin ilişkisini kesebilmek için ellerinden geleni yapmak zorunda olduklarını, artık işin şimdiki bu aşamasında öncelikli tek görevlerinin de bu olduğunu kabul etmek durumunda kalıyorlardı. Bunun için önlerine doğrusu iyi bir fırsat çıkmıştı. Bu da 15 Mayıs'ta yapılacak olan Viborg yerleşme bölgesinin belediye başkanlığı seçimiydi. Bolşevikler de, Menşevikler de, Sosyalist Devrimciler de giderek Anayasacı Demokrat Parti de bu seçimlere katılıyordu. Ama işin aslı hiç de öyle değildi. Seçim yalnızca ve yalnızca Bolşeviklerle onların karşısındaki kampta bloklaşmış partiler arasında geçiyordu. Sosyalist Devrimciler zaten Viborg Mahallesi'nde önemli bir etkinliklerinin olmadığını biliyorlardı. Anayasacı kapitalistlerimizin partisi ise görünürde seçime giriyordu. Bu iki parti Menşeviklerin adayını desteklemek için anlaşmaya varmışlardı. Gerçekte de kendileri için bir bakıma en akıllıca yolun bu olduğu söylenebilirdi. Çünkü Menşeviklerin Viborg mahallesindeki ağırlıklarının öteki iki partiden daha çok olduğu belliydi. Bilinen bir gerçekti. Viborg yerleşme bölgesi seçimlerinin bir belediye başkanı seçiminden daha önemli bir nitelik taşıdığını herkes kendi payına iyice kavramıştı. Viborglular arasında egemen olan parti ileride siyasal yaşamda da en etken, en belirleyici parti olma olasılığına sahip bir parti niteliğini kazanacaktı. Bunlardan da öte Bolşeviklerin kitlelerle kenetlenmesi önlendiği takdirde o zaman düzenli hükümetler oluşturma şansına da sahip olunabilecekti. Menşeviklerin adayını Anayasacı Demokratlar, Sosyalist Devrimciler ve onlara bağlı tüm kuruluşlar destekliyorlardı. Tüm olanaklarıyla yığıldılar Viborg Mahallesi'ne. Liberaller rubleleriyle, Sosyalist Devrimciler göz yıldırma yöntemleriyle, Menşevikler ise alabildiğine geliştirdikleri demagojileriyle Viborg Mahallesi'ne yığıldılar. Tek amaçları Menşeviklerin adayının belediye başkanlığını kazanmasıydı. Seçimler 15 Mayıs'ta yapılacaktı. Ve seçimler yapıldı. Partimin adayı kazandı. Bolşevik Parti'nin aldığı oy herkesi şaşırttı ve derin derin düşündürmeye başladı. Tüm ortakların desteğindeki Menşevik adayın aldığı oyun yarısından daha çoktu Bolşevik Parti adayının oyları. Şaşkınlıklarından kurtulur kurtulmaz bu kez 30 Mayıs'ta yapılacak başka bir seçime hızla hazırlanmaya başladılar. 30 Mayıs'ta ilk kez fabrika işçi komitelerinin birleşik toplantısını gerçekleştirecektik. Bu toplantıda geçici olarak bulunan FİK 1 üyelerinin yerine asıl olanlar seçilecekti. FİK 1'in önemini belediye başkanlığı seçiminden de daha çok bulanlar bu kez FİK'lere yumuldular. Anayasacı Demokrat Parti artık ortalıkta görünmüyordu ama gerek Menşeviklerin ağırlıkla bulunduğu sendikaları ele geçirme çabasıyla, gerek hükümetteki etkinliğiyle ve de gerekse rublenin gücüyle her tarafta egemenliğini sinsi sinsi sürdürüyordu. Yine Sosyalist Devrimcilerin ve öteki kuruluşların desteğindeki Menşevik adayların hemen hemen hiçbiri Fabrika İşçi Komiteleri Birliği delegeliklerine seçilemediler. Silme Bolşevikler aldı bu adaylıkları. Yalnızca adaylar değil, Bolşevik Parti'nin tüm önerileri FİK 1 tabanında ve FİK'lerde derin yankılanmalara neden oluyordu. FİK 1'i ele geçirebilselerdi, tıpkı ele geçirdikleri sendikaları nasıl edilgenliğe sürüklemişlerse, onun gibi FİK 1'i de denetimleri altında burjuvaların buyruğuna verecekler, onu da edilgenleştirecekler, böylece de Bolşevik Parti'yi kitlelerden soyutlama olanağına kavuşacaklardı. Ama tüm bu saptamalar ve de düzenlemeler kendi iktidarını cayılmaz bir tutkuyla isteyen proletarya karşısında sökmedi, hiçbir sonuç getirmedi. 30 Mayıs'taki fabrika işçi komitelerinin birleşik toplantısı da Bolşevik sloganları ve kitlelerin derin özlemlerini dile getirerek sonuçlanıyordu. Tüm yönetim Sovyetlere, ne toprak ne savaş ödentisi, doğrudan barış. Fabrika işçinin, toprak köylünün, dünyanın devrimci işçileri, barış için birleşiniz. 7. Solcularla kapitalistlerin ilk ortaklık hükümeti. Şu sözler bize, partiye, uygulanabilir. Gerçekte uygulanmalıdır da. O, halk, bize çok şey verdi, sizden çok şey isteyecektir. Lenin, tüm yapıtları, cilt 26, sayfa 71. Bir ev bile yönetilemezken kapiksiz, nasıl yönetilir bir ülke böyle 5 rublesiz? Bir tarih yazarı olayları belki de şöyle yazar. Çarlığın yıkılmasından sonra kurulan ilk hükümetin Dışişleri Bakanı Milyukov'un bağlaşık devletler olan İngiliz ve Fransız devletlerinin Dışişleri Bakanlarına gönderdiği bir notayla yeni Rusya'nın Çarlığın tüm dış politikasının sorumluluğunu yüklendiğini ve bu nedenle de bağlaşık devletlerin yanında onlarla birlikte zafere kadar savaşa devam edeceğini bildirmesi üzerine başlayan gösteriler Milyukov'un hükümetten ayrılmasına, yeni bir hükümetin kurulmasına neden oldu. Bu bir koalisyon hükümeti niteliğinde olup Sovyet, böyle bir anlatımda biz başlayan olaylarız. Yeni hükümetin kurulmasıyla da biten olaylar. Başlayan ve biten olaylar içinde yiter gider istemimiz. Dünyayı değiştirecek olan istencimiz. Oysa gelecek olayları belirleyen çok kez bu istençtir. Çünkü bu istenç soyut bir istenç değil, nesnel koşulların oluşturduğu, yönlendirdiği, ete kemiğe bürünmüş, düşünce ve duyguyla adanmış bir yöneliştir. Kuşkusuz bu gelişimi durdurmak, onu saptırmak için çok şey yapılacaktır. 22 Nisan olaylarından sonra böyle bir saptırmacılığın gündemde olduğu günler yaşamaya başlayacaktık hiç kuşkusuz. Ellerinden geleni artlarına koymayacaklardı. Kitleler 22 Nisan olaylarında kesin kes bir kararlılıkla burjuva hükümetleri istemezken, bunu apaçık belirtirken kitleleri temsil ettiğini söyleyen iki büyük partinin 5 Mayıs'ta burjuva hükümetiyle bir ortaklık kurması nasıl açıklanabilir? İktidarı almaktan niçin kaçınmaktadırlar? Belki bir tarihçi bunu ayrıntılara dek vardıran bir takım olaylar zinciri içinde son derece soğukkanlı bir biçimde açıklama olanağını bulabilir. Ama bizim için, bir devrimci için bu açıklamanın yürekleşen, akıllaşan, duygusallaşan, insanlaşan odaklardan belirlenmesi gereklidir. Burjuvalarımızın kendi aralarında aldıkları kararlar. 22 Nisan gösterilerinden sonra büyük burjuvalarımızın ve toprak ağalarıyla bir kolu aristokrasiye dayanan soyluların partisi, Anayasacı Demokrat Parti, son derece ivedi biçimde genel kongresini topladı. Kendi aralarında bir dizi toplantı yapmaya başladılar. Dışarıya su sızdırmıyorlardı. Sonunda bir bildiriyle alınan kararlar duyuruldu. Kuşkusuz duyurulan, kamuoyuna açıklanan bu kararlar, belki de alınan kararların üçte birini bile ya oluşturmakta ya da oluşturmamaktadır. Açıklanan kararlarda şöyle deniyordu: 3 aşağı 5 yukarı. Demokrat Parti hükümetin oluşması konusunda bir ilke birliğine varmıştır. Bu ilkeye göre Anayasacı Demokrat Parti yeni bir hükümet oluşmasında kendisine görev düşerse kongresinde alınan kararlar doğrultusunda ancak katkıda bulunabilir. Genel kongre kararları şu iki ilkede özetlenebilir. 1. Galicia cephesinde bağlantılı olduğumuz devletlere yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için en ivedi biçimde genel saldırı eyleminin başlatılması. 2. Batılı bağlaşık devletlere tam bir güvenle bağlılık. Milyukov'un öcü bundan daha güzel alınamazdı doğrusu. Savaşı sürdüreceğim diyen bir dışişleri bakanını yerinden eden kitlelere karşı benimle hükümet kurmak isteyen önce işe şu iki ilkeden başlamalıdır demek, bir hafta önce önünde diz çöktüğü gücün yüzüne tükürmekten başka bir anlama gelmiyordu. Küçük burjuva sosyalistlerimiz kendi aralarında toplanıyorlar. Küçük burjuva sosyalistlerimiz, yani menşeviklerle sosyalist devrimciler de kendi aralarında toplanıyorlar ivedi biçimde. ne yapacaklarını şaşırmış bir biçimde başladı aralarındaki karşılıklı görüşmeler, tartışmalar ve de eleştiriler. Ah bu Viborglular, ülkemiz Rusya'nın içinde bulunduğu koşulları yeterince değerlendiremiyorlar. 4 yıldır süren savaş bunalttı onları. Barış istemeleri böyle bir bunalımdan kaynaklanıyor kuşkusuz. Bunu hepimiz biliyoruz. Onları bu bunalımlarında kışkırtan, sömüren bir tek sorumsuz parti var. Bolşevikler. Bolşevikler ve Lenin. Lenin gelmeden önce Rusya'nın içinde bulunduğu koşulları iyi değerlendiriyordu Bolşevik fraksiyon. Ama 12 yıldır dışarıda bulunan Lenin, ülkeye gelir gelmez demagoji yaparak ülkenin içinde bulunduğu yoksulluğu sömürmeye başladı. Her şeyden önce kesin bir biçimde buna karşı bir önlem alınmalıdır. İşin başında Lenin, daha Finlandiya garında ayağının tozuyla verdiği söylevde işlerin bu noktaya geleceğini belirtmişti. Siz yoldaş Çeyitse, Finlandiya garında Sovyet Yürütme Kurulu Başkanı olarak hoş geldin söylevinde ne demiştiniz, anımsıyor musunuz? Yoldaş Lenin, tüm devrim ve Petersburg Sovyeti adına Rusya'ya hoş geldiniz. Ama... Bu amanın üstüne vurguluya vurguluya basmıştınız yoldaş Çeyitse, Lenin'in dikkatini çekmek için. Biz bugün başlıca devrimci görevimizin gerek içeriden gerek dışarıdan gelebilecek tüm saldırılara karşı demokrasinin korunması olduğuna inanıyoruz. Biz bu amacın bölünmeyi değil, demokratik safların birbirine omuz vermesiyle gerçekleşeceği kanısındayız. Ah yoldaşlar, tüm iyi niyete dayanan umutlarımız boşa çıktı. Bir demagog başımıza çorap örecek. Aslında verdiği yanıttan anlamalıydık izleyeceği politikanın nasıl aykırı, uzlaşmaz, bölücü bir politika olacağını. Sovyet Yürütme Kurulu üyelerinin yüzüne bile bakmadan dışarıdaki ve bekleme salonunu dolduran proleterlere yaptığı demagojiyi duyurabilmek için bağıra bağıra şunları söylemiyor muydu? Sevgili yoldaşlar, erler, denizciler, işçiler... Sizin kişiliğinizde yengin Rus devrimini selamlamaktan ve sizi ayrıca tüm dünya proletaryasının önce ordusu olarak selamlamaktan son derece mutluyum. Emperyalist soyguncuların bu savaşı tüm Avrupa'da başlayacak iç savaşın başlangıcıdır. Gerçekleştirdiğiniz Rus devrimiyle yeni bir çağ başladı. Yaşasın dünya sosyalist devrimi. Ben işte o zaman anlamıştım bir deliyle karşı karşıya olduğumuzu. Yoldaşım bu konudaki yargılarına ben de katılıyorum yoldaşlar. Bolşevik Parti'nin bu tutumunu çok iyi değerlendirmeliyiz. Özellikle Lenin'in tutumunu, uzlaşmadan yana olmayacağını, kitleleri kışkırtmayı sürdüreceğini, dönüşünün ertesi günü tüm solcuların oluşturduğu birlik toplantısındaki tartışmaları yeniden bir şöyle anımsarsanız daha güçlü bir biçimde kavrarsınız. Niçin yaptık biz birlik toplantısını? Tüm solcuları bir araya toparlayabilmek, demokratik safları sıklaştırmak için. Öyle değil mi? Bunda ülkenin çıkarı gözetiliyordu yalnızca. Lenin'in bu birlik toplantısındaki eleştirilerine karşı en çok bağıran yine kimlerdi bir anımsayınız. Bolşevik kökenli Bogdanov, Lenin'e şöyle bağırmıyor muydu avaz avaz? Utanmalısınız, utanç duymalısınız. Bir de Marksistim diye geçiniyorsunuz ha? Ama Lenin'e en güzel yanıtı yaşlı bir Bolşevik olan I.P. Goldenberg verdi. Onun lideri için koyduğu teşhisi yeniden bir kez daha düşünelim. Yaşlı Bolşevik Goldenberg aynen şunları söylemişti. Lenin 30 yıldır boş Avrupa tahtına kendi adayını gösterdi sonunda. Bu hükümdarlık tahtı Bakunin'in tahtıdır. Lenin'in işte şimdi tam zamanıdır, yeridir diye getirip söyledikleri hayli eskimiş düşüncelerin bir yankısıdır sadece. Zamanını artık kapamış bulunan ilkel anarşizmin bir zamanlarki güzel gerçekleri, işte hepsi bu. Bir başka yoldaş aslında daha o zaman tam bir saptama yapmıştı. Lenin iç savaşın bayrağını demokrasinin bağrında açıyor. Sosyal demokrasinin dışında kendi istekleriyle ve kendi kendilerine yerleşmiş, slogan için bölücülükten yana olan kişilerle birlik sorununu görüşmek gülünçtür. Tüm bu eleştiriler doğru. Şimdi önce biz kendi aramızda kesin bir yargıya varmalıyız. Leninistlerin kitleleri kışkırtıp üzerimize saldırttığına inanıyor muyuz, yoksa bu konuda bir ikircimliğimiz mi var? Bu konuda bir oylama yapılmasını öneriyorum. Oylamanın sonucu ortaya çıktı işte yoldaş. gerek Menşevik ve gerekse Sosyalist Devrimci Parti'nin yetkililerinin, Leninistlerin kitleleri sorumsuzca sömürüp kışkırttıkları konusunda en küçük bir ikircimlikleri yoktur. Buna göre sözlerinizi tamamlayınız. Her iki parti sorumlularının oylarının gösterdiği gibi Leninistlerin kitleleri geçici hükümete ve her iki partiye karşı kışkırtmalarında kimsenin hiçbir ikircimliği olmadığına göre önce bu partiye karşı tutumumuzu yeniden ele almak zorunda olduğumuzu belirtmek isterim. Biz bir tarafta kışkırtılmış kitleler, öte taraftan burjuva hükümetinin ve anayasacı Demokrat Parti'nin baskısı altında böyle sıkışıp kalarak uzun süre yaşamımızı sürdüremeyiz. Peki öyleyse ne yapmalı? Evet, gerçekten ne yapmalı? Her şeyi apaçık, anayasacı Demokrat Parti sorumlularıyla, ama sözlerime özen göstermenizi diliyorum, hiçbir şeyi gizlemeden konuşmak zorundayız. Ama onlar yaptıkları kongrede İngilizlerle Fransızların politikasına sıkı sıkıya bir bağlılık, Galicia cephesinde kesin bir genel saldırı başlatılması kararlarını aldılar. Milyukov'un bir mektubu üzerine silahlı gösterilere dek uzanan başkaldırının bu kez kitleleri nereye götürebileceğini nasıl saptayabiliriz? Bu kendimizi tehlikeye atmak değil midir? Hayır yoldaş, Sovyet elimizde olduğu sürece hayır, başka hiçbir çıkar yol yok. Şimdi biz açık yüreklilikle kendi koşullarımızı ve karşı tarafın önerilerinin neler olabileceğini düşünmeye başlayalım. Ve Menşeviklerle sosyalist devrimcilerin, Viborglu proletaryanın düşüncesinde canlanan ve tarihçilerin hiçbir zaman anlayıp dile getiremeyecekleri yeni ihanetlerinin girişimi işte böyle bir yaklaşımla saptanıp burjuvalarımızın masasına götürülüp yatırıldı. Maria Sarayı'nda Ortaklar Toplantısı. Anayasacı Demokrat Partili dostlarımız, biz bir yandan Sovyet yetkilileri olarak, öte yandan partilerimizin sözcüleri olarak, Dışişleri Bakanı Milyukov'un istifasından sonra ortaya çıkan hükümet boşluğu sorununu tüm açık yüreklilikle yeniden sizlerle görüşmeye, sizlerle birlikte yeni kararlar oluşturmaya kararlıyız. Bunda tarafların ortak çıkarları vardır. Başlıca neden Çarlık otokrasisine karşı birlikte savaşın vermemizdir. Pusuda bekleyen çağ dışı bir gerici gelenekçi general tüm yetkileri ele geçirip iktidarı ele alırsa, işte o zaman sizi de bizi de pek birbirimizden ayırmayacaktır. Neyle suçlanacağımızı da biliyoruz. Ülkenin içinde bulunduğu ağır koşullarda ihtilal yapıp vatana ihanet etmek. Ulusun geleneklerine suikast. Bu bakımdan birbirimize gerekliyiz. Yola birlikte çıktık. O nedenle kartlarımızı açık oynamak zorundayız. Birbirimize oyun oynamaya kalkışmak, pusuda bekleyen düşmanlarımızın işine yarayacaktır. Ve ilk belirtileriyle birlikte bu adamlar hemen saldırıya geçeceklerdir. Zayıflıklarımızı, üstünlüklerimizi, yetmezliklerimizi, güçlerimizi hiç çekinmeden karşılıklı ortaya koymalıyız. Nerede, kimin kime, nasıl destek olmaya başlaması gerektiğini iyice saptayabilmemiz için. Öyleyse işe kendimizden başlayalım izin verirseniz. İşte biz size apaçık söylüyoruz ki siz olmadan yönetemeyiz bu ülkeyi. Nedenlerini de getiriyoruz. Ülkeyi yönetmek için para gerekli. Her şey böyle yıkıntı, çöküş, çözülüş ve de çözümsüzlük içindeyken kim çıkarıp verir bize parayı? Hemen ödememiz gereken 20 milyar ruble vadesi gelmiş borcumuz var. Uzun dönemli ödeme zorunluluğumuzu şimdilik hiç aklımıza bile getirmiyoruz. Hatta bırakalım hemen ödemeye zorunlu olduğumuz 20 milyarı aşkın borcu, yarım yamalak bir verimlilikle çalışan fabrikaları bile ayakta tutabilmek için taze paraya mahkumuz. Şimdi işte bizim başlıca düşün noktamız budur. Buradan yola çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi bizler ütopik sosyalistler değil, gerçekçi sosyalistleriz. Öyleyse soruyu bir adım daha açarak şöyle geliştirelim. Kim verecek parayı bize? Kuşkusuz Prusyalı prenslerin bizden nasıl tiksindiklerini geleneklerimizden biliyoruz. Üstelik savaş içindeyiz onlarla. Paraları güçlü ama bize vermeyecekleri de kuşkusuz. Savaş içindeki Hindenburg mu çıkarıp verecek markları elimizden tutmak için? İngilizlerden silah alıp Hansları öldürmemiz için? O zaman soruyu bir kez daha yoğunlaştırmak gerekir. O zaman kim verecek bize parayı yönetmek için ülkeyi? Bir ev bile yönetilemezken kapiksiz, nasıl yönetilir koskoca bir ülke böyle 5 rublesiz? Parasıyla dünyayı yönlendirecek Almanya'nın dışında 3 ülke var. Amerika, İngiltere, Fransa. Amerika dış politikasını İngiltere'nin doğrultusunda geliştiriyor. Dolarla sterlin bu açıdan aynı demektir. Öyleyse elimizde kala kala Lloyd George'un sterlinleriyle yaşlı Ribon'un frankları kalıyor. Üstelik biz bu ülkelerle birlikte bağlaşık devletleriz. Savaştayız birlikte. Yazgı birliği yapmışız ister istemez. Kıta kıt, kıymık kıymık da olsa ülkeye girmekte yine de sterlinle frank. Ama siz olmadan Lloyd George'la yaşlı Ribo vermezler bize bu parayı. Çünkü onların biz sosyalistlere duyduğu derin tiksinti Alman İmparatoru 2. Guillaume'inkinden daha az değildir. Öyle sanırız ki Rusya'da bizi iktidarda gördüklerinde ikisi de aralarındaki uzlaşmaz düşmanlıkları bile erteleyerek birlikte saldırırlar tüm ordularıyla üstümüze. Bizi boğmak için St. Petersburg'da. Açık yüreklilikle konuşuyoruz her şeyi. Gördüğünüz gibi gerçekçiyiz biz sosyalistler. Sanıldığından da çok belki. O zaman şu soruyu yöneltebilir kişi. Peki öyleyse ne gerek var size? Ülkeyi, ülkenin bu aşamasında burjuvalarımızla onların demokratik rejimi yönetme olanaklarına sahipse, niçin, neden varsınız siz? Şimdi kendimiz için apaçık söylediklerimizi sizin için de söylemek zorundayız. O nedenle iyi dinleyin bizi. Siz de yürütemezsiniz bizsiz ülkeyi. Bunun bir belgesini hemen verelim. Sayın dostumuz Guçkov'un da aramızda olması belgenin gerçekliği yönünden olayın doğruluğuna tanıklık edecektir. İşte belge. Sayın Guçkov, göz atınız şu satırlara. Bu yazı sizin mi? Tamam, öyleyse okuyorum içindekileri. Sayın General, aslında geçici hükümetimiz hiçbir güce sahip değil. Emirleri er işçi delegeleri Sovyeti onayladığı ölçüde geçerli. Bu işçi er delegeler kurulu, örneğin posta telgraf hizmetlerinde, askeri birlikler içinde olduğu gibi son derece önemli, gerçek bir iktidara sahipler. Hiç kaçamaksız diyebilirim ki, Sovyet yetkili kıldığı ölçüde izin verdiğince geçici hükümet varlığını sürdürmektedir. Şimdi biz bu belgeyi size herhangi bir suçlamada bulunmak ya da başka alanlara taşan bir tartışma kapısını açmak için çıkarıp gösteriyor değiliz. Bu belgenin elimize nasıl geçtiğini de açıklamayı bizden istemeyeceğinize güveniyoruz. Bu belgeyi göstermekteki amacımız sizin de bize duyduğunuz gerekliliğin kaçınılmazlığını vurgulamak. Bu konuda uzun sürebilecek tartışmaları şimdiden önlemek. Sovyet izin verdiği ölçüde geçici hükümetin kararlarının uygulama alanı bulabildiği bir gerçektir. Bu gerçeğe sırt çeviremezsiniz. Bu gerçeği olumlu biçimde yönlendirmenin ön görüşmelerini geliştirebiliriz belki. Ama kesin kes bu gerçeğe sırt çeviremeyeceğinizi kendi kendinizde kabul etmek zorundasınız. Sayın Guçkov'un mektubunu işte bunun için size getirip gösteriyoruz. Guçkov da geçici hükümetin işleyiş biçimini o hükümetin en önemli bir yerinde görev üstlenmiş olmakla kuşkusuz çok daha yakından tüm gerçeğiyle kavrayıp öğrenmiş bulunmaktadır. Kaldı ki son yaşadığımız olaylarda Sovyet'in ne denli güçlü bir varlık olduğunu size de göstermiştir. 22 Nisan gösterilerinden söz etmek istiyoruz. Bir tek mektup bakınız ne işler açtı geçici hükümetin başına. Neredeyse sayıları 100 bini aşkın silahlı er sizin toplantı yaptığınız Maria Sarayı'nda gösterilerde bulundu. Onun ertesi güne hemen hemen Şubat devriminden beri kendi mahallesine büzülmüş olan St. Petersburg proletaryası tüm gücüyle birdenbire alanlarda görünüverdi. Sayın Guçkov, siz savunma bakanıydınız. Garnizon kumandanı yurtsever ve demokrat bir general olduğunu bildiğimiz Kornilov'un Maria Sarayı'nı hiç olmazsa koruyabilmek için askeri birlik çıkarma emrini sizden aldığı halde parmağını bile oynatmamasını nasıl açıklarsınız? Gerçekten nasıl, tam bir doğruyla bu girişimin sonuçsuz kalmasını nasıl açıklarsınız? Çünkü Sovyet size ve garnizon kumandanına rağmen gönderdiği bir emirle kendisinin haberi olmadan tek bir erin bile kışlasından dışarı çıkmayacağı konusunda kesin bir uyarıda bulundu. Ve de bu emir tam bir denetim altında gerçekleştirildi. Onurlu bir subay olan Kornilov istifa edip sizden başka bir yere atanma dileğinde bulunmadı mı? Öyleyse baylar, sözü uzatmaya ne gerek var? Siz de yönetemezsiniz ülkeyi bizsiz. Demek ki karşılıklı çıkarlarımız, uyuşmaya zorunlu nedenlerimiz var yönetmek için ülkeyi. Biz biliriz büyük ve önemli bir gerçeği. Yine yineliyoruz işte onu. Bir ev bile yönetilemezken kapiksiz, koskoca bir ülke hiç yönetilemez böyle 5 rublesiz. Rubleler sizde ve çardan sonra en çok size güvenen dışarıdaki büyük kapitalistlerde. Ama içeride de biz, isteseniz de istemeseniz de bir Sovyet'e sahibiz. Ve bu Sovyet uygulamada tüm kararları kendisi alıyor. Proleterlerle mujiklerin delegeleri verler, yönetimin bir yerini ele geçirdiler işte. Onunla uzlaşmak zorundasınız siz de. Ulusseverliğimiz, yurtseverliğimiz bizi birbirimizle anlaşmaya zorlamaktadır. Özetle bunlardır işte bizim düşüncelerimiz. Demek söz sırası geldi sonunda bize. Nice olaylardan sonra uzun uzun konuşmamıza pek bir gerek yok. Konuşmadan çok işe bakarız. Önce şunu bilmenizi istiyoruz kesin biçimde. Hiçbirimizin sandığınız kadar çok gereksinimi yok fabrikalarımızın çalışmasına. Burada bulunanların hepsini, torunlarının torunlarını rahat rahat yaşatacak kadar paralarımız var. İngiliz, Fransız, İsviçre bankalarında. Ülkeyi bırakıp gitmiyorsak, bunu yurtseverliğimizle yorumlamak zorundasınız. Hele yönetim gibi bir belayı da üstümüze alıyorsak, ülkemize bağlılığımızın nasıl bir sorumlulukla kendini belirlediğini görmek, kavramak durumundasınız. Çünkü iflas etmiş bir dükkan gibidir bugün Rusya'mız. Ve de hiç kimse iflas etmiş, alacağından çok borcu olan bir dükkanı işletmek sorumluluğunu üstüne almaz kolay kolay. Hem borçluyuz alabildiğine, hem de satacak hiçbir şeyimiz kalmamış hemen hemen. Peki nasıl kalkarız şimdi bunca borcun, bunca yokluğun ve bunca sefaletin altından? Sokaklarda gösteriler yaparak mı, yoksa çalışarak mı? Yanıtlanması gereken ilk soru budur işte. 7. kaset, 2. yüzün sonu.